Ayrım 24, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 316. 24. Kısım. Kurt Wallander her zaman ölümü siyah olarak düşünmüştü. Oysa kumsalda sisin altında dururken ölümün rengi olmadığını görüyordu. Ölüm orada beyazdı, her yanı sisle kaplanmıştı. Dalgaların kıyıya çarpan sesini duyabiliyordu ama sis duygularını bile ele geçirmişti. Hangi yöne dönmesi gerektiğini bir türlü kestiremiyordu. Eğitim alanında sis altında görünmeyen koyunlarla birlikteyken hiçbir şey düşünememişti. Victor Mabasha'nın öldüğünü, kendisinin de birini öldürdüğünü biliyordu. Konovalenko sisin altında kaçıp gitmişti. Swedberg ile Martinson iki hayalet gibi sislerin arasından çıktılar. Wallander onların yüzündeki dehşet dolu ifadeyi görebiliyordu. O anda bir daha geri gelmemek üzere oradan kaçmak ama öte yandan da Konovalenko'nun izini sürmek istedi. Daha sonra o birkaç dakika içinde olanlar sanki bedeninden dışarı çıkmış, kendini dışarıdan izliyormuşçasına hatırlamıştı. Orada durup silahlarını sallayan başka bir Wallander'di sanki. Bedenini ve beynini biri geçici olarak ele geçirmiş, ona kendi istediklerini yaptırıyor gibiydi. Martinson'la Swedberg'e peşinden gelmemelerini söyleyip yokuştan aşağı inerken olanları yavaş yavaş algılamaya başlamıştı. Victor Mabasha öldürülmüştü. Tıpkı Louis Ackerblom gibi başından vurularak öldürülmüştü. Şişman adam geri dönüp kaçmaya başlamıştı ama o da ölmüştü. Onu Wallander vurmuştu. Sisin altında yolunu yitirmiş biri gibi bağırdı. Bunun artık geriye dönüşü yok diye geçirdiği içinden ümitsizlikle. Bu sisin altında yok olup gideceğim. Sis dağıldığında ise ben ölmüş olacağım. Mantıklı olmaya çalışarak geri dön dedi kendi kendine. Cesetlerin bulunduğu yere dön, arkadaşların orada. Onlarla birlikte Konovalenko'nun izini sürmeye devam edersin. Yoluna devam etti, geri dönemeyecekti. Bu son görevi de olsa mutlaka Konovalenko'yu bulacak, gerekirse öldürecekti. Ama en çok onu sağ olarak Björk'e teslim etmek istiyordu. Bunu yaptıktan sonra da artık rahat rahat uyuyabilecekti. Uyandığında da bu karabasan sona ermiş olacaktı. Ama bu doğru değildi. Karabasan hala orada, içinde gizli bir yerde varlığını sürdürecekti. Raykov'a ateş edip onu öldürerek asla unutamayacağı bir şey yapmıştı. Dolayısıyla arkadaşlarının yanına dönmek yerine Konovalenko'nun peşine düşmesi çok daha iyi olacaktı. Raykov'un ölümünü haklı çıkaracak bir şeyler bulmaya çalıştığını fark etti. Konovalenko sisin arasında bir yerlerdeydi, belki de daha yakındaydı. Wallander çaresizlikle sisi dağıtmak istercesine beyazlığın ortasına ateş etti. Terden alnına yapışmış bir tutam saçını arkaya itti. Ancak o zaman yüzünün kanadığını fark etti. Raykov Maria Gatan'daki evin camlarını ateş ederken yaralanmış olmalıydı. Başını hafifçe eğerek üstüne bakınca giysilerinin de kan içinde olduğunu gördü. Kan kuma akıyordu. Soluklarının düzelmesini bekleyerek kıpırdamadan durdu. Sonra Konovalenko'nun kumda bıraktığı ayak izlerini izleyerek onu yakalamak üzere yeniden yola koyuldu. Tabancasını kemerinin arasına sıkıştırdı. Pompalı tüfeği de eline aldı. Konovalenko'nun ayak izleri hızla uzaklaşıyor gibiydi. Belki de koşmaya başlamıştı. Kokuyu alan bir köpek gibi adımlarını hızlandırdı. Yoğun sisten ötürü kumlar hareket ediyormuş gibi geliyordu Wallander'e. Birden Konovalenko'nun başka bir yöne doğru koşmadan önce durup geri dönmüş olduğunu fark etti. İzler kayalık alanı gösteriyordu. Wallander kumlar bitip çimler başlayınca ayak izlerinin de yok olacağını fark etti. Kayalara tırmanınca eğitim alanının doğu tarafına geldiğini gördü. Durup çevreyi dinledi, uzaklardan gelen siren sesleri duyuluyordu. Sonra da çok yakınında bir koyun melemesi duyuldu. Bunu bir kez daha derin bir sessizlik izledi. Kuzeye doğru yürümeye başladı. Konovalenko'nun sisin arasında birdenbire ortaya çıkmasını bekleyerek dikkatle ilerledi. Bir yandan da bir insanı kafasından vurmanın nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama hiçbir şey hissedemiyordu. Yaşamının tek amacı eğitim alanını saran tel örgüleri izleyerek kuzeye doğru yürümekti. Başka bir şey değil. Konovalenko oralarda bir yerdeydi ve Wallander onu mutlaka yakalayacaktı. Wallander Zandhammaren yoluna çıktığında sisten göz gözü görmüyordu. Yolun karşı tarafında kulaklarını dikmiş kıpırdamadan duran bir at gördüğünü sandı. sonra da yolun ortasında durarak çişini yaptı. Christian Stadyonu'na giden araçların sesini duyar gibi oldu. Kasseberga'ya doğru yürümeye başladı. Konu Valenko ortadan kaybolmuştu. Bir kez daha kaçmayı başarmıştı. Wallander amaçsız bir şekilde yürüyordu. Yürümek kıpırdamadan ayakta durmaktan daha kolaydı. Bayba Leipa'nın bembeyaz sislerin arasından çıkıp kendisine doğru gelmesini düşledi. Ama yoğun sisin arasında yalnızdı. Kendisinin ve üzerinde yürüdüğü asfaltın dışında başka bir şey yoktu. Yolun kenarında ağaca dayalı bisikleti gördü. Kilitli değildi. Sanki birisi bu bisikleti Wallander için bırakmıştı. Pompalı tüfekle tabancasını bisikletin arka tarafına yerleştirdi ve pedalları hızla çevirmeye başladı. Bir süre sonra babasının evine gelmişti. Ön kapıdaki lambanın dışında ev karanlıktı. Kapıda durarak içerisini dinledi, sonra da bisikleti evin arkasına gizledi. Taşlı yolda dikkatle yürüdü. Babasının mahzene inen basamakların yanındaki kırık çiçekliğin altında evin yedek anahtarını sakladığını bilirdi. Anahtarı alıp babasının stüdyosunun kapısını açtı. Stüdyoda babasının boyalarıyla tuvalleri vardı. Kapıyı arkasından kapatarak odanın ışığını yaktı. Gözleri sise o kadar alışmıştı ki ampulün parlaklığı karşısında gözlerini kırpıştırarak irkildi. Soğuk su musluğunu açıp yüzünü yıkadı. Başını hafifçe kaldırınca duvardaki kırık aynaya yansıyan görüntüsünü gördü. Kendi gözlerini tanıyamadı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Kirli elektrik ocağında geceden kalan kahveyi ısıttı. Saat sabahın 4'üydü. Babası genellikle 5.30'da kalkardı. 5.30'a değin nasıl olsa buradan gitmiş olurum diye geçirdiği içinden. Şu anda gizlenecek bir yere gereksinimi vardı. Kafasından olanaksız olan biri dışında bazı seçenekler geçti. Ama sonunda kararını verdi. Kahvesini içtikten sonra stüdyodan çıktı, avluyu geçti ve yavaşça ana evin kapısını açtı. Holde durarak evin kokusunu içine çekti. Etrafı dinledi. Çıt çıkmıyordu. Telefon etmek için mutfağa giderek kapıyı arkasından kapadı. Şaşkınlıkla numarayı hatırlayabildiğini fark etti. Eli ahizenin üstünde bir an ne diyeceğini düşündü. Sonra da numarayı çevirdi. Sten Wieden telefona hemen yanıt verdi. Wallander onun uyanık olduğunu anlamıştı. Erken kalkmış diye geçirdi içinden. ''Sten benim, Kurt Wallander.'' Bir zamanlar çok yakın arkadaştılar. Wallander arkadaşının şaşırmadığını fark etti. ''Tanıdım'' dedi. ''Sabahın 4'ünde aradığının farkında mısın?'' ''Yardımına ihtiyacım var.'' Sten Wieden karşılık vermedi. Arkadaşının sözlerine devam etmesini bekledi. ''Zanhammeren yolundan gelip beni almalısın'' dedi Wallander. ''Bir süre senin evinde gizlenmem gerekecek. En azından birkaç saat.'' ''Yolun neresinde bekleyeceksin?'' diye sordu Sten Wieden. Sonra da öksürmeye başladı. Hala sigara içiyor diye geçirdiği içinden Wallander. ''Kasseberga çıkışında beklerim seni'' dedi. ''Araban ne marka?'' ''Eski bir Duet.'' ''Oraya gelmen ne kadar sürer?'' ''Yoğun bir sis var dışarıda. 45 dakika. Belki biraz daha az.'' Telefonu kapatıp mutfaktan çıktı. Sonra da duygularına yenik düşerek eski televizyon setinin bulunduğu oturma odasına giderek konuk odasını ayıran perdeyi yavaşça aralayıp kızına baktı. Mutfak kapısının dışından gelen soluk ışığın altında kızının saçlarını, alnını ve burnunun bir bölümünü görebiliyordu. Derin bir uykudaydı. Sonra evden dışarı çıkarak stüdyoya gidip üstünü başını temizledi. Ardından bisikletine binerek ana yola çıkıp sağa saptı. Kasseberga çıkışına geldiğinde bisikleti telefon idaresine ait küçük binanın arkasına koydu. Ağaçların arasına gizlenerek arkadaşını beklemeye başladı. Sis yine çok yoğundu. Birden Zanhammeren yönüne giden bir polis arabası geçti önünden. Wallander direksiyonun başındakinin Peters olduğunu sandı. Düşüncelerini Sten Wieden'e çevirdi. Bir yıldan beri görüşmüyorlardı. Bir cinayet soruşturması sırasında Wallander onu Steinyurt yakınlarındaki çiftliğinde bulmuştu. Sten Wieden yalnız yaşıyor, büyük bir olasılıkla çok içki içiyor ve yanında çalışan kadınlarla ilişkiye giriyordu. Bir zamanlar ikisinin de ortak bir düşü vardı. Sten Wieden'ın olağanüstü güzel bariton bir sesi olduğu için opera sanatçısı olacaktı. Ve Wallander da onun emprezar yoluğunu yapacaktı. Ne var ki bu düşleri gerçekleşmemişti. Zaman geçtikçe eskisi kadar sık görüşmemeye başlamışlardı. Tüm bunlara karşın belki de hala en iyi arkadaşım o diye geçirdiği içinden Wallander sesin altında beklerken, tabii Rydberg'i saymazsam. Ama arada bir fark var. Eğer Rydberg'le ben polis olmasaydık belki hiç bu kadar yakınlaşamayacaktık. 40 dakika sonra şarap kırmızısı Duet sesin arasından ortaya çıktı. Wallander gizlendiği binanın arkasından yola çıkarak arabaya bindi. Sten Wieden arkadaşının kir ve kan içindeki yüzüne baktı. Ama her zamanki gibi buna da şaşırmadı. Her şeyi daha sonra anlatırım dedi Wallander.
Canın ne zaman isterse diye karşılık verdi Sten Wieden.
Ağzında yanmamış bir sigara duruyordu ve soluğu da içki kokuyordu. Eğitim alanının önünden geçtiler. Wallander görünmemek için yere eğildi. Yolun kenarında birkaç polis arabası park etmiş duruyordu. Sten Wieden yavaşladı ama durmadı. Barikatlar kaldırılmıştı, yol açıktı. Sten Wieden hala saklanmaya çalışan arkadaşına baktı ama bir şey söylemedi. Yistad ve Skrup'tan geçerek sağa saptılar. Sternjurt'da doğru yöneldiler. Ahırların önüne geldiklerinde sis hala eskisi gibi yoğundu. Ahırın önünde 17 yaşlarında genç bir kız bir yandan esniyor, bir yandan sigara içiyordu. ''Resmim gazete ve TV'lerde yayınlandı.'' dedi Wallander. ''Kimliğimi saklaman iyi olacak.''
''Ulrika gazete okumaz.'' diye karşılık verdi Sten Wieden. ''TV dersen yalnızca video kaseti izler. Christina da bu konuda kesinlikle konuşmayacaktır, merak etme.''
Dağınık evden içeri girdiler. Wallander evin son gördüğünden bu yana hiç değişmemiş olduğunu fark etti. Sten Wieden karnının aç olup olmadığını sordu. Wallander aç olduğunu söyleyince mutfağa gittiler. Wallander kendisine bir sandviç yapıp kahve pişirdi. Sten Wieden de bu arada yan odaya gidip geliyordu. Her gelişinde de daha yoğun içki kokuyordu.
''Gelip beni aldığın için çok teşekkür ederim.'' dedi Wallander.
Sten Wieden omuz silkti.
''Önemli değil.''
''Birkaç saat uyumak istiyorum.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Sonra sana her şeyi anlatacağım.''
''Atlara bakmam gerek.'' dedi Sten. ''Burada uyuyabilirsin.''
Ayağa kalkıp mutfaktan çıktı. Wallander de onu izledi. Kendini artık çok yorgun hissediyordu. Sten Wieden arkadaşını küçük bir odaya götürdü.
''Temiz çarşafım olduğunu sanmıyorum ama sana bir yastıkla battaniye verebilirim.''
Wallander ''Bu yeter de artar bile.'' dedi.
''Banyonun nerede olduğunu hatırlıyor musun?''
Wallander ''Evet.'' dercesine başını salladı, hatırlıyordu. Wallander ayakkabılarını çıkardı, ceketini sandalyenin arkasına astı. Sten Wieden kapının eşiğinde durmuş onu izliyordu.
''Nasılsın? İşler yolunda mı?'' diye sordu Wallander.
Sten Wieden
''Yeniden şarkı söylemeye başladım.'' dedi.
''Ne güzel, bu konudaki her şeyi anlatmalısın.'' dedi Wallander. Sten Wieden odadan çıktı. Wallander avludan gelen kişneme sesini duydu. Uykuya dalmadan önce Sten Wieden'ın hiç değişmediğini düşünüyordu. Saçları yine dağınıktı, boynunda yine egzama vardı. Buna karşın yine de onda adını koyamadığı bir değişiklik vardı. Uyandığı zaman önce nerede olduğunu çıkaramadı. Başı ve tüm bedeni ağrıyordu. Elini alnına koyunca ateşinin olduğunu fark etti. At kokan battaniyenin altında kıpırdamadan yattı. Elini bileğine götürüp saate bakmak isteyince saatini gece düşürmüş olduğunu fark etti. Kalkıp mutfağa gitti. Duvardaki saat 11:30'u gösteriyordu. 4 saat uyumuştu. Sis biraz hafiflemişti ama hala yoğundu. Bir fincan kahve alarak mutfak masasına oturdu. Sonra yeniden ayağa kalkarak ağrı kesici buluncaya dek mutfak dolaplarını karıştırdı. Derken telefon çaldı. Sten Wieden'ın telefona yanıt verdiğini duydu. Samanla ilgili pazarlık yapıyordu. Teslim fiyatını tartışıyorlardı. Sten telefonu kapatınca mutfağa geldi.
''Uyandın mı?'' dedi.
''Evet.'' diye cevap verdi Wallander. Sonra da başından geçenleri anlattı. Sten Wieden arkadaşının anlattıklarını ifadesiz bir yüzle dinliyordu. Wallander konuşmasına Louis Ackerblom'un ortadan kayboluşuyla başlamıştı. Öldürdüğü adamdan da söz etti. ''Oradan uzaklaşmam gerekiyordu.'' diye tamamladı sözlerini. ''İş arkadaşlarımın şu anda beni aradıklarından eminim ama onlara yalan söylemek zorunda kalacaktım. Bayıldığımı ve çalıların arasına düştüğümü söyleyebilirdim. Benim için bir şey daha yaparsan çok sevineceğim. Lütfen kızımı ara ve iyi olduğumu söyle ona ve ona büyük babasının yanında bir süre daha kalmasını istediğimi söyle.
Senin nerede olduğunu söyleyeyim mi?
Hayır, henüz değil ama onu iyi olduğuma dair ikna etmelisin. Sten Whedon başını evet dercesine salladı. Wallander ona babasının telefon numarasını verdi. Ama telefon açılmadı. Kızıma ulaşıncaya dek aramaya devam et dedi Wallander. O sırada ahırda çalışan kızlardan biri mutfağa geldi. Wallander onu başıyla selamlayınca kız kendini tanıtarak adının Christina olduğunu söyledi. Sten Whedon pizza almaya git dedi. Birkaç gazete de al. Evde ağza atılacak bir şey yok. Sten Whedon kıza para verdi. Kız da duetin anahtarlarını alarak evden çıktı. Yeniden şarkı söylemeye başladığını söylemiştin dedi Wallander. Sten Whedon ilk kez gülümsedi. Wallander bu gülümsemeyi hatırlıyordu ama son gördüğünden bu yana aradan çok uzun yıllar geçmişti.
Svedala'daki kilisenin korosuna katıldım dedi. Bazen cenazelerde soloda yapıyorum. Şarkı söylemeyi özlediğimi fark ettim. Ama ahırda şarkı söylememden atlar pek hoşlanmıyor.
Empresaryoya ihtiyacın var mı diye sordu Wallander. Tüm bunlardan sonra mesleğimi nasıl sürdürebileceğimi kestiremiyorum doğrusu.
Sen kendini savunmak için o adamı öldürdün dedi Sten Whedon. Senin yerinde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Silahın yanında olduğu için çok şanslıydın.
Bunun nasıl bir duygu olduğunu kimsenin anlayabileceğini sanmıyorum.
Geçer.
Asla geçmeyecek.
Her şey geçiyor ve unutuluyor.
Sten Whedon bir kez daha Linda'yı aradı ama telefon yine açılmadı. Wallander banyoya giderek duş yaptı. Sten Whedon'ın gömleklerinden birini giydi. Bu da at kokuyordu.
Nasıl gidiyor diye sordu.
Ne nasıl gidiyor?
At işi. Çok iyi bir atım var. 3 tane daha alırsam iyi olacak. Ama siz çok yetenekli. Altın yumurtlayan tavuğum olacak o benim. Bu yılki derbiye gitme olasılığı bile var.
Adı gerçekten de Sis mi?
Evet, neden?
Sis deyince dün akşam hatırladım. Eğer bir atım olsaydı belki de Konova Lenko'yu yakalayabilirdim.
Sis'le bunu beceremezdin. Tanımadıklarını hemen üstünden atar. Yetenekli atlar çok sık bulunmuyor. İnsanlar gibi onlar da kaprisli oluyorlar. Ama çok hızlı koşuyor.
Christina adındaki genç kız pizza ve gazetelerle geri dönüp aldıklarını mutfak masasına koyarak dışarı çıktı. Wallander yemeyecek mi diye sordu.
Onlar ahırda yiyorlar dedi Sten Whedon. Orada küçük bir mutfakları var.
En üstteki gazeteyi alarak sayfalarını çevirmeye başladı. Sayfalardan biri dikkatini çekti.
Senin hakkında yazmışlar dedi.
Okumak istemiyorum, en azından şimdilik.
Sen bilirsin.
Sten Vida'nın 3. arayışında telefon açıldı. Telefona Wallander'in babası değil Linda yanıt vermişti. Wallander kızının Sten'i soru yağmuruna tuttuğunu fark etti. Ama Sten yalnızca Wallander'in tembihlediği şeyleri söyledi. Telefonu kapattıktan sonra rahatladı dedi. Orada kalacağına söz verdi. Pizzalarını yediler. Masanın üstüne bir kedi atladı. Wallander kediye bir parça pizza verdi. Kediye bile at kokusu sinmişti.
Sis dağılıyor dedi Sten Whedon. Güney Afrika'ya gittiğimi sana söylemiş miydim? Az önce anlattıkların çağrışım yaptı.
Wallander şaşkınlıkla hayır dedi, söylememiştin.
Opera sanatçılığı işinden bir şey çıkmayınca ben de buradan uzaklaşmak istedim dedi. Aslında her şeyden uzaklaşmak istedim. Büyük bir kumarbaz olabileceğimi düşündüm. Ya da Kimberley'de elmas avcılığı yapabilirim diye geçirmiştim içimden o günlerde. Herhalde okuduğum bir şeyden etkilenmiştim. Ve ben de sonunda yola koyuldum. Cape Town'a kadar gittim. Orada 3 hafta kaldım ama sonra sıkıldım. Ve oradan kaçıp geri geldim. Babam öldüğünde atlar bana kalmıştı.
Kaçtın mı?
Zencilere yapılan davranışlardan çok utanmıştım. Orası onların ülkesiydi. Ama beyazlar zencilerin ellerinde bir çanakla zenci oldukları için özür dileyerek dolaşmalarını istiyordu. Ben yaşamımda hiç böylesine aşağılatıcı bir şey görmedim. Gördüklerimi asla unutmayacağım.
Elinin tersiyle ağzını silerek dışarı çıktı. Wallander arkadaşının az önce söylediklerini düşündü. Kısa bir süre sonra Yistat'taki karakola geri dönmesi gerektiğini fark etti. Telefonun bulunduğu odaya giderek aradığını buldu. Yarım şişe viski. Şişenin kapağını açtı, büyükçe bir yudum içti. Sonra bir tane daha. Kahverengi bir ata binmiş olan Stan Vida'nın pencerenin önünden geçtiğini gördü. Önce evime hırsız girdi. Sonra dairemi havaya uçurmaya çalıştılar. Acaba daha neler olacak? Yeniden yatağına uzanarak battaniyeyi burnuna kadar çekti. Ateşi psikolojik olarak çıkmıştı herhalde. Baş ağrısı da geçmişti. Bir süre sonra yeniden kalkmak zorundaydı. Victor Mabaşa ölmüştü. Konovalenko onu öldürmüştü. Louis Akerblom'un ortadan kayboluşu ve ölümüne ilişkin sorgulamaya şimdi başka cesetler de katılmıştı. Wallander bu bilmecenin içinden nasıl çıkacağını kestiremiyordu. Konovalenko'yu nasıl yakalayabileceklerdi? Bir süre sonra uykuya daldı. Gözlerini açtığında 4 saat daha uyuduğunu fark etti. Stan Whedon mutfakta akşam gazetesini okuyordu. ''Aranıyorsun'' dedi. Wallander ona şaşkınlıkla baktı. ''Kim?'' ''Sen'' diye yineledi Stan Whedon. ''Sen aranıyorsun. Arama emri çıkartmışlar. Satır aralarından senin aklını yitirdiğini düşündükleri belli oluyor.'' Wallander gazeteyi aldı. Björk'le birlikte resmini basmışlardı. Stan Vida'dan doğru söylüyordu. Gerçekten de aranıyordu. Hem de Konovalenko ile birlikte aranıyorlardı. Polis arkadaşları ayrıca kendisine bakabilecek durumda olmadığından da kuşku duyuyorlardı. Wallander dehşetle Stan Vida'na baktı. ''Kızımı ara'' dedi. ''Arkadaşım merak etme aradım'' dedi ve ona hala aklının başında olduğunu söyledim. ''İnandı mı?''
''Evet, inandı.''
Wallander kıpırdamadan oturdu. Bir süre sonra kararını verdi. Kendisine verilen bu rolü oynayacaktı. Yistat karakolundan dedektif Wallander geçici olarak aklını yitirmişti, kayıptı ve aranıyordu. Bu da ona her şeyden çok gereksinimi olan bir şeyi verecekti. Zaman. Konovalenko Wallander'i sisler arasında deniz kıyısında gördüğünde düşmanının çok dişli olduğunu fark etmişti. Bu Victor Mabaşa'nın sırt üstü yere düşerken öldüğü andı. Konovalenko tam o sırada sisin arasından gelen bir ses duymuş ve hızla arkasını dönmüştü. Ve karşısında köylü polisi yeniden görüvermişti. Konovalenko polisi yeterince ciddiye almadığını yeni yeni fark ediyordu. Raykov'un göğüs kafesini parçalayan 2 kurşunla yere düştüğünü gördü. Wallander'in arkasından geleceğinin farkındaydı. Afrikalı'nın cesedini kalkan gibi kullanarak kumsala kadar geri geri gitmişti. Asla pes etmeyecekti ve Wallander'in oldukça tehlikeli biri olduğu açıkça ortadaydı. Konovalenko sisin altında kumsal boyunca koştu. Bir yandan da cep telefonundan Tanya'yı aradı. Tanya Yistat kent merkezinde arabanın içinde bekliyordu. Konovalenko tel örgülerin bulunduğu yere kadar gidebilmişti. Telin üstünden atlayarak yola çıkmış ve Kaseberga'yı gösteren levhayı görmüştü. Cep telefonuyla Tanya'ya nerede olduğunu söylemiş ve arabayı dikkatli kullanmasını öğütlemişti. Vladimir'in ölümünden söz etmemişti. Bunu daha sonra söyleyecekti. Yol boyunca sürekli olarak arkasını kontrol edip durmuştu. Wallander fazla uzakta değildi ve o son derece tehlikeli ve acımasız bir İsveçliydi. Olanlara inanmakta zorlanıyordu. Wallander'in köylü bir polis olduğuna inanmışken adamın bu şekilde davranması anlaşılır gibi değildi. Polisin davranışlarında kimliğine uymayan garip bir şeyler vardı. Tanya gelince direksiyona Konovalenko geçti ve Tomelila'daki eve doğru yola çıktılar. ''Vladimir nerede?'' diye sordu Tanya. ''Daha sonra gelecek'' diye karşılık verdi Konovalenko. ''Ayrılmak zorunda kaldık. Daha sonra gidip onu getireceğim.''
''Afrikalı'ya ne oldu?''
''Öldü.''
''Ya polis?''
Karşılık vermedi. Tanya bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmişti. Konovalenko arabayı çok hızlı sürüyordu. Onu tedirgin eden bir şey vardı. Tanya arabada giderlerken birden Vladimir'in öldüğünü hissetti. Ama bu konuda bir şey söylemedi ve sıkıntılı bir yüz ifadesiyle bir sandalyede oturan Sikozi Tsiki'nin bulunduğu eve gidinceye değin de ağzını açıp konuşmadı. Eve girer girmez avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Konovalenko ona bir tokat attı. Genç kadın susmayınca birkaç kez daha tokatlamak zorunda kaldı onu. Ne var ki Tanya çığlık atmayı sürdürünce onu uyuşturacak kadar çok sakinleştirici ilaç içirtti. Bu süre içinde Sikozi Tsiki yerinden kıpırdamamış olanları izlemişti. Konovalenko tek izleyicisi Sikozi Tsiki olan bir oyun sergilediğini düşünüyordu. Tanya derin bir uykuyla baygınlık arasında sızdığında Konovalenko üstünü değiştirdi ve kadehine vodka doldurdu. Viktor Mabasha'nın ölümü beklediği rahatlık ve memnunluk duygularını verememişti nedense. Mabasha'nın ölümü Jan Klein'le arasındaki duyarlı ilişkideki sorunları çözebilecekti. Ama Wallander'in peşinden ayrılmayacağını da biliyordu. Wallander asla vazgeçmeyecekti. Mutlaka izini sürecekti. Konovalenko bir kadeh vodka daha içti. Şu kanepede oturan Afrikalı aptal bir hayvan diye geçirdi içinden. Sürekli olarak beni izleyip duruyor. Ama bakışlarında ne dostça ne de düşmanca bir anlam var. Yalnızca izliyor, hiç konuşmuyor, hiçbir şey sormuyor. Dünyanın soluna değin kıpırdamadan bu kanepede oturabilir. Konovalenko'nun ona söyleyecek bir şeyi yoktu. Her geçen dakika Wallander daha da yaklaşıyordu. Şu anda kendini savunmaktan başka bir şey düşünemiyordu. Esas göreve Güney Afrika'da işlenecek cinayete hazırlanmayı bir süre erteleyecekti. Wallander'in zayıf noktasını biliyordu. Konovalenko işte bu noktayı ele geçirecekti. Ama bu kız neredeydi? Büyük bir olasılıkla Yistat'taydı ama evde yoktu. Sorunu çözmesi bir saatini aldı. Yaptığı plan oldukça tehlikeliydi. Ama Wallander gibi önemli bir polis söz konusu olduğunda risksiz bir stratejinin mümkün olamayacağının da farkındaydı. Planının anahtarı Tanya olduğundan ve aldığı ilaçlardan ötürü daha birkaç saat uyuyacağından beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ama Wallander'in sislerin arasından gittikçe yaklaşmakta olduğu da asla yabana atılmaması gereken bir gerçekti.
İri adam galiba bir daha gelmeyecek dedi Sikozitisi iki birdenbire. Sesi boğuktu ve şarkı söyler gibi konuşmuştu. Bir hata yaptı dedi Konovalenko. Eli çok ağırdı. Belki kaçabileceğini sandı ama yanılmıştı.
Sikozitisi iki o gece bir daha hiç konuşmadı. Daha sonra da kanepeden kalkarak odasına gitti. Konovalenko her şeye karşın Jan Klein'ın Viktor Mabasha'nın yerine gönderdiği bu delikanlıdan hoşlandığını düşündü. Ertesi akşam Güney Afrika'yı aradığında bunu söylememeyi unutmayacaktı. Evin içinde yatmayan bir tek kendisi kalmıştı. Perdeleri sıkıca çektikten sonra vodka kadehini yeniden doldurdu. Sabahın beşinde yatmaya gitti. Tanya 16 Mayıs Cumartesi öğleden sonra saat 1'de Yistat Polis Karakolu'na gitti. Vladimir'in ölümünden ve Konovalenko'nun verdiği ağır yatıştırıcılardan ötürü hala sersemlemiş bir haldeydi. Ama aynı zamanda da kararını vermişti. Kocasını öldüren Wallander adındaki polisti. Hallunda'daki evlerine gelen polis. Konovalenko gerçeği biraz saptırarak Vladimir'in ölümünü anlatmıştı. Tanya'ya göre Wallander bir canavar, sadist ve acımasız bir katildi. Vladimir'in anısına Konovalenko'nun kendisine verdiği rolü üstlenecekti. Er ya da geç onu öldürme fırsatını ele geçireceklerdi. Karakolun danışma bölümüne yaklaştı. Camlı bölmenin arkasında oturan kadın memur ona gülümseyerek "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. "Arabam soyuldu," dedi Tanya. "Geçmiş olsun," dedi memur. "Size yardımcı olabilecek kim var bir bakayım. Bugün burası çok karışık da." "Tahmin ederim," dedi Tanya. "Korkunç şeyler olmuş, duydum." "Yistat'ta böyle şeylerin olabileceği aklıma bile gelmez," dedi görevli. "Ama oluyor işte." Birilerine telefon etti. Sonunda biri telefona yanıt verdi. "Martinson, sen misin? Bir araba hırsızlığı var. Yardımcı olabilir misin?" Tanya hattan gelen heyecanlı sesi duydu. Yanıt olumsuzdu. Ama görevli kadın asla pes etmiyordu. "Her şeye karşın yine de hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışmalıyız," dedi. "Senin dışında kimseyi bulamadım. İnan bana, uzun sürmez." Telefonun öbür ucundaki ses bir süre için düşündü. "Dedektif Martinson sizi bekliyor," dedi görevli. "Soldaki üçüncü kapı." Tanya kapıyı vurarak içeri girdi. Odanın içi karmakarışıktı. Masanın başında oturan adam çok yorgun görünüyordu. Masanın üstü evrak doluydu. Tanya'ya bir göz attıktan sonra oturmasını işaret ederek çekmeceden bir form çıkardı. "Araba hırsızlığı mı?" dedi. "Evet," diye yanıt verdi Tanya. "Radyomu çaldılar."
"Hep böyle yaparlar," dedi Martinson.
"Özür dilerim ama," dedi Tanya. "Acaba bir bardak su verebilir misiniz? Gıcık oldu da."
Martinson şaşkınlıkla ona baktı. "Evet, tabii, elbette."
Yerinden kalkarak dışarı çıktı. Tanya masanın üstündeki telefon defterini içeri girdiğinde görmüştü. Martinson dışarı çıkar çıkmaz defteri alıp W sayfasını açtı. Wallander'in Maria Gatan'daki evinin telefonuyla babasının telefonu yazılıydı. Tanya paltosunun cebinde buldu, küçük bir kağıt parçasına numaraları aceleyle yazdı. Sonra da telefon defterini aldığı yere koyarak etrafına bakınmaya başladı. Martinson bir bardak su ve kahveyle geri döndü. Yerine oturur oturmaz da telefon çalmaya başladı. Ama ahizeyi kaldırıp masanın üstüne koymakla yetindi. Sonra da gerekli soruları sordu. Tanya da düşsel soygunu anlattı. Kentin merkezine park ettiği arabasının plakasını verdi. Radyoyla bir torba dolusu içkiyi alıp gitmişlerdi hırsızlar. Martinson hepsini yazıp bitirdikten sonra okuyup imzalaması için Tanya'ya uzattı. Tanya adının Irma Alexanderson olduğunu söylemiş ve Malmö yolunda bir adres vermişti. Kağıdı imzalayıp Martinson'a geri uzattı. ''İş arkadaşınız için endişeleniyor olmalısınız.'' dedi dostça bir tavırla. ''Neydi adı? Wallander mi?'' ''Evet.'' diye yanıtladı Martinson. ''Kolay değil.'' ''Kızı için çok üzülüyorum.'' dedi Tanya. ''Bir zamanlar onun müzik öğretmeniydim. Ama sonra Stockholm'e taşındı. Bir daha da göremedim onu.'' Martinson ona ilgiyle baktı. ''Şu anda burada.'' dedi. ''Öyle mi? Evde yangın çıktığında kurtulduğu için çok şanslı olmalı.'' ''O sırada büyük babasındaydı, evde değildi.'' dedi Martinson ahizeyi yerine koyarken. Tanya ayağa kalktı. ''Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.'' dedi. ''Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.'' Martinson genç kadının elini sıkarken ''Rica ederim.'' dedi. Tanya odadan çıkar çıkmaz Martinson'un kendisini unutacağını biliyordu. Sarı saçlarının üstüne taktığı siyah peruğuyla tanınması olanaksızdı. Danışmadaki görevliyi başıyla selamlayıp az sonra başlayacak basın toplantısı için karakolu dolduran gazetecilerin arasından geçerek dışarı çıktı. Konovalenko kent merkezine giden yokuşun başındaki benzin istasyonunda onu bekliyordu. Tanya arabaya bindi. ''Wallander'in kızı büyük babasında kalıyor.'' dedi. ''Telefon numarasını aldım.'' Konovalenko ona bakıp hoşnutlukla gülümsedi. ''Onu bulduk.'' dedi yavaşça. ''Onu bulduk ve onu ele geçirdiğimizde Wallander'i de yakaladık demektir.'' 24. ayrımın sonu. Sayfa 331.